Ayrım 10.
4. Bölüm. Sayfa 89. 13 yaşımı doldurduğum yıl yeni bir asrın başlangıcıydı. Zamanla kendimdeki değişimleri de fark ettim. Büyüyordum. Avlanmayı büyük ölçüde bırakmıştım. Pazar yerinde daha çok zaman geçiriyor, yeni insanlarla tanışıyor, halka karışıyordum. Gilbert genellikle Geoffrey ve diğerleriyle birlikte yanımdaydı. Oraya gidiyor, Malawi ve Doğu Afrika'da çok sevilen bir oyun olan Bavo'yu bıkıp usanmadan oynuyorduk. Bavo, sıra halinde delikler dizilmiş, uzun bir tahta üzerinde tohumlar veya misketlerle oynanan bir oyundu. Her oyuncunun iki sıra halinde 8'er deliği vardı. Amaç, rakibin en dipteki sırasını ele geçirmek ve onu hareketsiz bırakmaktı. Bu oyun çok fazla strateji ve hızlı düşünce gerektirir. İtiraf ediyorum, bu oyunda çok iyiydim ve sık sık diğer çocukları yenerdim. Bu, küçüklüğümüzde beni futbol maçlarına da yedek kulübesinde bekletmelerine karşılık bir tür intikamdı. Asla Mangalomera sahibi olmasam bile Bavom vardı. Arkadaşlarımı görmek için pazar yerine gittiğim her seferinde Kamba peşimden gelmeye çalışırdı. Birlikte çıktığımız gezileri özlediğini biliyordum ama peşime takılmasını yasaklamıştım. İnsanlar bir köpekle birlikte dolaştığım için gerizekalı olduğumu düşünüyordu. Bir defasında Kamba ben fark etmeden pazar yerine kadar peşimden gelmişti. Berber dükkanının yakınındaki altında baba oynadığımız ağaca ulaştığımda biri gülerek işaret etti. "Bu köpeği neden peşinde dolaştırıyorsun ki?" dedi. "Ortalıkta tavşan veya kuş göremiyorum. Pazarda avamı çıkacaksın." Diğer çocuklar da gülmeye başladı. Bu benim için utanç vericiydi. Sonrasında Kamba ne zaman peşimden gelmeye kalksa sert davranmak zorunda kaldım. Küfürler savurup bağırıyordum ama beni hiç dinlemiyordu. Birkaç metre sonra küçük bir taş alıp kafasına attım. "Beni rahat bırak artık." Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra Kamba mesajı aldı. Dişi köpekler kızgınlık dönemindeyken ve köylerde dolaşırken, genellikle çiftleşme dönemi olan Temmuz ayında kendi başına pazara geliyordu. Beni gördüğünde uzun kuyruğunu sallayarak bana doğru koşturuyordu. Ama her seferinde ona yerinde kalmasını emrediyordum. "Defol!" diye bağırıyor, kimse beni görmeden onu korkutmak için yüzüne doğru toprağı tekmeliyordum. Yaşım büyüdükçe MTL göçebelerinin günlük gidişatı da artık ruh halimi ve duygularımı belirleyemiyordu. Hayatım boyunca göçebeler benim için normal bir takımdan fazlası olmuştu. Her maçlarını radyoda dinler, onların dev olduğunu hayal ederdim. Göçebeler yenildiğinde, özellikle de büyük mermiler karşısında, o kadar üzülürdüm ki yemek bile yiyemezdim. Annem en sevdiğim yemek olan tavuk pişirmiş olsa bile. O yıl büyük mermiler karşısında oynadıkları bir maçta kalp atışlarım o kadar hızlanmıştı ki öleceğimi sanmıştım. Sanırım buna anksiyete krizi diyorlar. Kendime ne yapıyorum ben diye düşündüm. Futbol sağlığım için fazla stresli. Sonrasında maçları izlemeyi tamamen bıraktım. Bu dönemde Geoffrey ve ben, içini görmek için eski radyoları söküp açmaya ve nasıl çalıştıklarını anlamak için incelemeye başladık. Böylece bozulduklarında tamir edebilirdik. Malawi'de ve Afrika'nın televizyon için elektriği olmayan çoğu yerinde, köyün dışındaki dünyayla tek bağlantımız radyodur. Bir ormanın derinlikleri veya şehrin kalabalık caddeleri olsun, gittiğiniz çoğu yerde insanları küçük el radyolarını dinlerken bulursunuz. Blantyre'deki bir istasyon Malawi Reggae müziği veya Amerikan R&B, Lilongwe'deki bir istasyonda Chisewa kilise korosu müziği ve kilise ayinleri yayınlar. Bağımsızlığa kavuştuğumuz dönemde Malawi yayın şirketi kurulduğundan beri Malawi halkı radyolarını aileden biri gibi görmüştür. Babam NBC'nin ilk günlerinden Amerika'dan Dolly Parton ve Kenny Rogers'ı Robert Fumolini'nin harika sesini dinlediğinden söz ederdi. O zamanlar tarım programları çok popülerdi ve babam Başkan Banda'nın bir numaralı çiftçi, herkese yağmurlardan önce tarlaları temizlemeleri, tepeler kazmaları ve ekim yapmaları gerektiğini hatırlattığını, bunları yapmanın Malawi halkını başarılı ve mutlu kılacağını vurguladığını söylerdi. İnsanlara gübre kullanmaları gerektiğini de belirtirdi. Ben de büyürken Lilongwe'deki Orta Afrika Presbiteryan Kilisesi'nden yayın yapan Shadrack Weim'in pazar ayinlerini ve arkasından da Sunday Top 20 programını dinlerdim. Ne yazık ki birkaç yıl önce devlet tarafından yönetilen sadece iki radyo istasyonu vardı. Radyo 1 ve Radyo 2. Bu dış dünyaya açılan penceremizi büyük ölçüde daraltıyordu. Radyodan gelen sesleri ilk duyduğumda içinde neler olup bittiğini bilmek istemiştim. Açık devrelere bakmış ve bütün o kabloların ne işe yaradığını, neden farklı renklerde olduklarını, hepsinin nereye gittiğini merak etmiştim. Bu teller ve plastik parçaları nasıl oluyor da Blantyre'deki bir DJ'in benim evimde konuşmasını mümkün kılıyordu? İstasyon düğmesinin bir tarafında müzik çalarken diğer tarafında nasıl bir vaiz duyulabiliyordu? Bunları kim böyle düzenlemiş, bu işi böylesine harika bilgileri nasıl edinmişti? Sadece deneme yanılma yöntemiyle parazitin en büyük parça olan ve bütün tellerle plastik parçaların bağlandığı ana devre panosundan kaynaklandığını keşfettik. Bu devreye küçük fasulyelere benzeyen şeyler bağlanıyordu. Bunlar transistörlerdi ve radyodan kolona giden elektriği kontrol ediyorlardı. Goffrey ve ben transistörlerden birini söküp sesin büyük ölçüde azaldığını görerek öğrenmiştik. Düzgün bir lehim sistemimiz olmadığından devreleri onarmak için mutfak ateşinde kalın bir teli kızana kadar ısıtıyor, sonra da metal kısımları birleştirmek için kullanıyorduk. Radyonun FM, AM ve kısa dalga gibi bantları nasıl aldığını da öğrendik. AM'i almak için dalgalar uzun olduğundan radyonun içinde bir anten vardı. Ama FM'i almak için antenin dışarıda olması ve daha dar, daha küçük dalgaları alabilmesi için havaya uzatılması gerekiyordu. Tıpkı ışık gibi. FM dalgaları yüksek bir ağaca veya binaya çarparsa engelleniyorlardı. Her şeyi deneyler yaparak öğrendiğimizden bir sürü radyo bilgi yolunda harcandı. Sanırım bütün teyzelerden, amcalardan ve mahalledeki komşulardan birer radyo almıştık. Goffrey'in odası dev bir teller yumağına dönüşmüştü. Ama hatalarımızdan yola çıkarak bilgimizi arttırdıktan sonra insanlar bize bozuk radyolarını getirerek onarmamızı istemeye başladılar. Çok geçmeden kendi küçük işimizi kurmuştuk. Goffrey'in ailesinin evinin hemen arkasındaki küçük yatak odasında çalışıyorduk. Zemin teller, devre panoları, motorlar, parçalanmış radyo kasaları ile tanımlanamayacak durumda metal ve plastik parçalarıyla dolu bu yerde müşterilerimizi bekliyorduk. Müşterilerle genellikle konuşmalarımız şöyleydi. "Odi, Odi," diyordu biri kapıya vurarak. Komşu köyden gelen bir yaşlı adam radyosunu bir tavuk gibi koltuk altına sıkıştırmış halde gelirdi. "Girin," derdim. "Burada radyo tamir edildiğini duydum." "Evet, ben ve ortağım Bar Goffrey radyolarınızı tamir ediyoruz. Sorun nedir?" "Ama siz çok küçüksünüz. Bu nasıl olabilir?" "Bizden şüphe etmeyin. Bana sorunu söyleyin." "İstasyonu bulamıyorum." "Bir bakalım." "Evet, sanırım halledebiliriz. Akşam yemeğinden önce hazır olur." "Saat 6'dan önce hazır olsun. Bugün cumartesi ve akşam piyeslerini dinlemek istiyorum." "Tabii, tabii." Radyolarda neyin arızalı olduğunu bulmamız gerektiğinde bir güç kaynağına ihtiyacımız vardı. Elektrik olmadığı için pil kullanmak zorundaydık. Ama piller pahalıydı ve Goffrey ile ben onarımlarımızdan pil alacak kadar para kazanmıyorduk. Bunun yerine pazar merkezine gidiyor, çöpe atılmış eski piller arıyorduk. 5-6 tane topluyor, bir tane de boş shake shake kutusu buluyorduk. Onca yıldan sonra bile o iğrenç kutular hala işime yarıyordu. Önce içinde bir şey kalıp kalmadığını anlamak için pilleri deniyorduk. İki teli artı ve eksi kutuplara iliştirip bir fener ampulüne bağlıyorduk. Ampul ne kadar parlaksa pil o kadar güçlü demekti. Sonra shake shake kartonunu düzleştirip yuvarlayarak tüp yapıyor, artı eksi kutupları aynı yöne bakacak şekilde pilleri içine yerleştiriyorduk. Ardından tüpün iki ucundan teller uzatıp radyonun normalde pillerin değdiği artı eksi başlarına bağlıyorduk. Bu şekilde eski piller genellikle bir radyoyu çalıştıracak kadar enerji sağlıyordu. Elbette ki başarımız pillerin markasına ve ne için kullanıldıklarına da bağlıydı. El radyoları çok az elektrik harcadığından genellikle bir pili son damlasına kadar kullanıp kuruturdu. Kaset çalarlarsa daha yüksek voltaj gerektirdiği için pili zorlar, dolayısıyla içinde enerji kalsa bile bir süre sonra çalıştıramaz hale getirirdi. En kötü piller, ama ne yazık ki en yaygın piller, Çin malı Tiger Heat markaydı ve herhangi bir alette birkaç saat içinde tükenirdi. Çok sevilen Malawian Sun pilleri bulduğumuzda çok sevinirdik. Çünkü radyolarımızı diğer bütün pillerden çok daha uzun ve güçlü çalıştırırdı. Bay Goffrey, ne kadar şanslısınız. İyi bir Malawian Sun bulmuşsunuz. Haklısınız bay dostum. Bu bizi uzun süre idare eder. Genellikle radyolarımızı onarırken insanlar bize yaklaşır ve şöyle derdi. Şu küçük bilim adamlarına bakın. Böyle devam edin çocuklar. Bir gün iyi bir işiniz olabilir. Aletlerin çalışma şekilleri çok ilgimi çekiyordu ama bunu hiç bilim olarak görmemiştim. Radyolara ek olarak arabaların nasıl çalıştığını, özellikle petrolün bir motoru harekete geçirdiği de çok ilgimi çekiyordu. Bu nasıl oluyor diye düşünüyordum. Öğrenmesi kolay. Arabası olan birine sormam yeterli. Pazar yerinde kamyoncuları durduruyor ve onlara soruyordum. Bu kamyonu hareket ettiren ne? Motoru nasıl çalışıyor? Ama kimse açıklayamıyordu. Sadece gülümsüyor ve başlarını iki yana sallıyorlardı. İnsan bir kamyonu kullanıp da nasıl çalıştığını nasıl bilmezdi? Bunu gerçekten anlayamıyordum. Her şeyi bildiğini düşündüğüm babam bile şöyle diyordu. Yakıt yanarak ateş salıyor ve pek emin değilim. Pazar yerinde CD çalarlar yaygınlaşıyor. Bunlar beni daha da meraklandırıyordu. İnsanların bu parlak tabak gibi şeyleri radyolarına koyuşlarını ve müzik dinleyişlerini izliyordum. Sesi buna nasıl koyuyorlar diye soruyordum. Kimin umurunda diyordu çoğu. Pazar yerindeki insanlar bu şeylerden zevk alırken herhangi bir açıklama aramıyorlardı. Ama bu sorular benim sürekli olarak kafamı kurcalıyordu. Böyle gizemleri çözmek bir bilim adamının işi ise o zaman kesinlikle bilim adamı olmak istiyordum. O dönemde Gilbertlerin evinin arkasındaki orman yolunda 1 kilometre ötede bulunan Wimby İlkokulu'na gidiyordum. Ertesi yıl mezuniyet sınavına girecektim. Geçebilirsem ortaokula başlayacaktım. Orada öğrencilerin daha detaylı bilimsel dersler aldığını, hatta deney yapmalarına izin verildiğini duymuştum.